Ayrım 8, Kızım İçin Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 101. Sonrasında garajın diğer tarafına geçtiğinde listeye bir de kayağı eklemek durumunda kalmıştı. Rafta üçü dağlarda, üçü de kırlık alanlarda kullanılmak üzere tam 6 çift kayak takımı vardı. Kayak takımlarının yanına 3 çift de kar ayakkabısı yerleştirilmişti. D.D. Bryan için kafasında oluşturduğu profile, Bryan evde olduğunda sürekli aktivite peşinde koşan biri diye eklemişti. Bobby raflarda üçer üçer dizilen malzemeleri göstererek bu aktiviteler sırasında ailesini de yanında istiyor olmalı diye ekledi. D.D. düşünceli bir halde ama diyerek söze başladı. Tessa bize kendisinin hep işte, Sophie'nin de okulda olduğunu söylemişti. Bu da Brian'ın genellikle yalnız olduğu anlamına gelir. Ne ona aktivitelerinde katılacak sevgi dolu bir ailesi, ne de onu bu aktivitelerde gösterdiği erkeksi hünerden dolayı takdir edecek kadın desteği var yanında. Fazla klişe düşünüyorsun diyerek uyardı Bobby. D.D. içinde bulundukları garajı gösterdi. Yapma lütfen, klişe olan bu, adam bir mühendis, anal tutucu bir kişiliğe sahip. Eğer burada bir dakika daha kalacak olursam sanırım başım ağrıdan çatlayacak. Bobby, yoksa sen kot pantolonlarını ütülemiyor musun diye sordu. Elektrikli aletlerimi de etiketlemiyorum, ciddiyim, şuna bir baksana. D.D. çalışma tezgahının yanına gelip Brian'ın her elektrikli aleti rafa dizerken nasıl da altlarına isimlerini de yazdığına baktı. Bobby hayretle güzel aletler dedi. Çok güzel aletler. Burada neredeyse 1000 dolarlık alet var. D.D. yine de adam evine bir çivi dahi çakmıyor diye sızlandı. Şimdiye kadarki duruma bakılırsa sanırım Tessa'nın tarafını tutacağım. Belki de adam yapmaktan değil de sadece almaktan hoşlanıyordur dedi Bobby. Brian Darby oyuncakları seven bir adam. Bu o oyuncaklarla illaki oynadığı anlamına gelmez. D.D. bunu bir an düşündü. Bu da bir seçenek de elbette. Belki de garajın bu derece temiz ve düzenli oluşunu gayet iyi açıklayan bir seçenekti. Eğer arabanı içine park etmez, içine girip çalışmaz, aletleri yerinden oynatmazsan garaj ne diye dağılsındı ki? Ama sonra D.D. başını iki yana salladı. Yok, bu adam 13 kiloluk kas yığını tüm gün evde oturarak yapmadı ya. Bunu demişken ağırlık aletleri nerede bunun? Etraflarına bakındılar. Etraftaki onca malzemeye rağmen ne bir dumbbell ne de ağırlık kaldırma sistemi görebilmişlerdi. Spor salonuna gidiyor olmalı dedi Bobby. D.D. de ona katılarak bunu araştırmalıyız dedi. Sonuç olarak Brian hareket meraklısı bir adam. Ama karısı ve çocuğu hep meşgul. Bu yüzden belki de vakit geçirebilmek için kendine bir takım uğraşlar bulmuş. Maalesef işten döndüğü zamanlarda hala boş bir eve geliyor ve bu da onu huzursuz ediyor. Bu yüzden de kendini temizliğe veriyor. Sonra da birkaç bira içiyor diye ekledi Bobby. D.D. kaşlarını çatıp garajın diğer ucuna doğru yürüdü. Orada yer döşemesinin daha koyu renk olması dikkatini çekmişti. Eğilip yere parmak uçlarıyla dokundu, ıslaktı. Sızıntı mı bu diyerek kafasını köşedeki duvara kaldırdıysa da bu duvarda elbette ki raflarla donatılmış olduğundan bir şey göremedi. Bobby de ona doğru yürüyerek olabilir dedi. Evin bu köşesi yamaca dayalı. Bu nedenle bir drenaj sorunu ya da üst katlardaki borulardan bir sızıntı olabilir. Bunu takip edelim. Sızıntı büyüyecek mi görelim. Ne o, yoksa ev senin gözetimin altındayken başına bir iş gelir diye endişeleniyor musun? D.D. Bobby'ye baktı. Hayır, sadece bu ıslaklık bir sızıntıdan kaynaklanmıyor olabilir diye endişeleniyorum. Demem o ki bunun sebebi başka bir şey olabilir. O sebep her neyse ben onu öğrenmek istiyorum. Bobby bir an elinde olmadan gülümsedi. Diğer dedektifler ne derse desin, bana kalırsa memur Leoni dosyasına sen baktığın için çok şanslı. Küçük Sophie ise annesinden çok daha şanslı. D.D. ters bir ifadeyle ah git başımdan diye söylendi, doğrulup ayağa kalktı. Övgü dolu sözler her zaman onu eleştirenlerden daha çok rahatsız ederdi. Gel hadi dışarı çıkıyoruz. Yerdeki su lekesi sana Sophie'nin nerede olabileceği ile ilgili bir ipucu verdi mi? Hayır. Tessa Leoni'nin avukatı henüz müvekkiliyle görüşmemize izin vermediğine göre şu an odaklanmamız gereken tek kişi Brian Darby. Patronuyla konuşmam lazım. Nasıl bir adamın gardırobundaki kıyafetlerini renklerine göre ayırıp garajının her yanını raflarla çevreleyeceğini öğrenmem gerek. Kontrol manyağı bir adam. Kesinlikle. Ve birileri ya da bir şeyler bu kontrolü baltalamaya çalışırsa... Bobby, acaba Brian Darby ne kadar kendini kaybedebilir diyerek Didi'nin sözünü tamamladı. Garajın ortasında öylece kala kaldılar. Didi bir anda Sophie Leoni'nin dışarıdan gelen biri tarafından kaçırıldığını sanmıyorum dedi. Bobby'nin kalbi bir an duracak gibi olmuştu. Sana katılıyorum. Yani onu kaçıran ya annesi ya da babası. Babası öldüğüne göre... O halde bu belki de annesinin kızının nerede olduğu ile ilgili bir bilgisi olduğu anlamına gelir. 8. Bölüm. Bir kadın yediği ilk dayağı asla unutmaz. Ben şanslıydım. Annem ve babam beni hiç dövmemişlerdi. Babam ne ona ters cevap verdiğim için yüzüme tokat atmış, ne de asilik ettiğim için kıçıma şaplığa indirmişti. Belki de eve hep geç geldiği için geldiğinde benimle uğraşamayacak kadar yorgundu. Kardeşim öldüğünden beri annem ve babam kabuklarına biraz daha çekilmişler ve tüm enerjilerini sadece günlerini tamamlayabilmek için harcamaya başlamışlardı. 12 yaşıma geldiğimde evin içindeki hastalıklı bu ruh halini kabullenerek kendime yeni bir dünya kurmaya çalışmıştım. Kendimi spora vermiş, futbol, softbol, atletizm, okuldan sonra beni evden uzak tutacak ne varsa katılmaya başlamıştım. Juliana da sporu seviyordu. İkimiz tıpkı Bobsy ikizleri gibi üzerimizde üniformalar oradan oraya koşturuyorduk. Sahalarda zaman zaman bazı kazalar yaşadığım oluyordu. Bir keresinde beyzbol oynarken göğsüme aldığım sert bir top darbesiyle sırtüstü yere yığılmıştım. Hızla yere düşüp ciğerlerinizden nefesiniz kesildiğinde ya da başınızı zemine sertçe çarptığınızda etrafınızda yıldızların uçuştuğu söylentisinin doğru olduğunu o zaman anladım. Futbol oynarken de çeşitli yaralanmalarım olmuştu. Burnuma bir kafa, dizime krampon darbesi, boğazıma dirsek darbeleri yemişliğim vardı. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kızlar istediklerinde gerçekten çok sert olabiliyorlar. Elimizden geldiğince asist yapıp adam tutarak, özellikle de maçın o ateşli havası içinde takımımız adına bir gol atmak için yapmayacağımız yoktur. Ne var ki bu yaralanmaların hiçbiri kasıtlı değildi. Sadece hem sen hem de rakibin aynı anda topu istediğinde istemeden aldığın bir zarardı. Oyundan sonra pekala rakibinle el sıkışıp poposuna bir şaplak indirerek her şeyi unutabilirdin. Biriyle göğüs göğüse ilk kavgamı polis akademisindeyken yapmıştım. İlk geldiğim günden beri burada yumruk yumruğa bir kavganın nasıl yapılacağı konusunda sıkı bir eğitimden geçeceğimi biliyordum ve o günü sabırsızlıkla bekliyordum. Ne de olsa Boston'da yalnız yaşayan biriydim. Polis olarak uygulasam da uygulamasam da yumruk yumruğa kavga etmeyi öğrenmek gerçekten harika bir deneyim olacaktı. 2 hafta boyunca sadece hareket çalışmaları yaptık. Yüzümüzü, böbreklerimizi ve elbette ki silahlarımızı hangi duruşlarla koruyabileceğimizi öğrendik. Hiç durmadan silahımızı kaptırmamamız konusunda uyarılıyorduk. Silahlarını kaptıran pek çok polisin kendi silahlarından çıkan kurşunlarla öldüğünü öğrenmiştik. Savunmanın ilk kuralı, tehdit oluşturan kişiyi sana bir kol mesafesi kadar yaklaşamadan etkisiz hale getirmeye çalışmaktı. Ama olay anında işler ters gidebilir, kendini bir anda karşındaki kişiyle boğuşup silahını kaptırmamak adına rastgele yumruklar savururken bulabilirdin. Ne var ki ben nasıl yumruk atacağımdan bile bir haberdim. Oysa ki kulağa ne kadar da kolay geliyor, öyle değil mi? Ama ben elimi yumruk yaparken bile hata yapıyor, yumruğu savururken de kolumu fazla kullanıyordum. Oysa ki yapmam gereken belimden güç alarak tüm bedenimi öne atmak olmalıydı. Bu yüzden de kavga etmeyi öğrenmeden önce hepimize, hatta aramızdaki iri kıyım birkaç erkeğe bile birkaç hafta boyunca etkili bir yumruğun nasıl atılacağı öğretilmişti. 6 haftanın sonunda eğitmenlerimizin artık yeterli seviyeye geldiğimize kanaat getirmesiyle öğrettiklerini uygulama vakti gelip çattı. 2 gruba ayrılmış, hepimize koruyucu kıyafetler giydirilmişti. Hatta başlangıç olarak hocalarımız elimize birer kauçuk sopa almamıza izin vermiş ama sonra kavga tamamen serbest bir hal almıştı. Sanmayın ki bu kavgada payıma düşen benimle aynı sıklette başka bir bayan meslektaşım oldu. Böylesi çok kolay olurdu. Oysa ki benden bayan bir polis memuru olarak karşıma çıkan her şeyi ya da herkesi alt etmem bekleniyordu. Bu nedenle de kurallar rastgele çekildi. Kura sonundaki rakibin 1.85'lik boyu ve 108 kiloluk cüssesiyle eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Chuck oldu. O bana vurmayı denememişti dahi. Sadece bana doğru koşması bile beni yere yıkması için yetmişti. Sanki birkaç tonluk bir tuğlanın altında kalmışım gibi hissettiğim an aklıma birden göğsüme çarpıp nefesimi kesen top darbesi gelmişti. Eğitmen düdüğünü çaldı, Chuck bana elini uzatıp ayağa kaldırdı ve yeniden başladık. Bu kez rakibimin fırsat kolladığının farkındaydım. Yaşattığım hayal kırıklığı karşısında hocamdan yediğim fırçayı da bir türlü aklımdan çıkaramıyordum. Bunun benim yeni yaşantım olduğu gerçeğine odaklanmaya çalıştım. Eğer kendimi savunamaz ve bu kavgadan galip çıkamazsam polis olamayacaktım. O zaman ne yapardım? Sophie ile geçimimizi neyle sağlardık? Kızıma nasıl bakardım? Ne olurduk? Chuck yeniden üzerime atıldı. Bu kez ani bir hareketle yana çekilip elimdeki kauçuk sopayı boğazına indirdim. Kendimi bu hamle sonucu iyi hissedebilmem için sadece yarım saniyem vardı. Sonraki an 108 kiloluk Chuck ayaklanıp gülerek yeniden üzerime koşacaktı. O noktadan sonra her şey çirkinleşmeye başladı. Bugün belki çok fazla şey hatırlayamıyorum ama hatırladığım bir şey var ki o da ciddi anlamda paniklediğimdi. Tüm gücümle engellemeye ve kaçmaya çalışsam da Chuck mütemadiyen bıkmadan usanmadan üzerime gelmeye devam ediyordu. 108 kiloluk cüssesiyle bir defans oyuncusu olan Chuck'a yeni doğum yapmış 54 kiloluk bir anne olarak karşı koymaya çalışıyordu. Elindeki kauçuk sopasını sürekli suratıma indiriyordu. Darbenin burnuma inmesiyle başım geriye düşmüştü, sendeledim. Dengem bozulmuş, gözlerim yaşlarla dolmuş, kararmıştı. Kendimi yere bırakmak istiyordum ama bunu yapamayacağımın farkındaydım. Yaparsam sonum olurdu. Aynen böyle hissediyordum. Düşersem ölürdüm. Sonraki saniye kendimi yerde buldum. Önce bir top gibi büzüşüp kalmış, sonra da uzanarak devasa rakibimin dizlerini yakalamıştım. Onu yana doğru çekmemle birlikte tıpkı bir servi ağacı gibi devirmiştim. Eğitmen düdüğünü çaldı, sınıf arkadaşlarım sevinç naraları atıyorlardı. Sendeleyerek ayağa kalkarken bir yandan da dikkatle burnumu tutuyordum. Hocam bana neşeyle bu sende büyük bir iz bırakacak dedi. Chuck'a doğru ilerleyip kalkması için elimi uzattım. Minnetle yardımımı kabul etti. Yüzündeki mahcup ifadeyle burnun için çok üzüldüm dedi. Zavallı koca çocuk bir kızla dövüşmek zorunda kalmıştı. Onu burnumun iyi durumda olduğuna ikna ederek sadece yapmak zorunda olduğumuz bir şeyi yaptığımızı söyledim. Sonrasında yeniden pozisyon olarak yeni partnerler ve kavgalar için beklemeye koyulduk. O gece yurttaki yatağımda yatarken nihayet burnumu tutarak ağlama fırsatı yakaladım. Ağladım çünkü bunun üstesinden gelip gelemeyeceğimden emin değildim. Şiddet görüp şiddet göstereceğim yeni bir hayat için hazırlıklı mıydım bilemiyordum. Hayatta kalmak için dövüşmek zorunda kalacağım bir hayat. Tam da o anda polis olmayı hiç istemedim. Sadece eve gidip kızıma kavuşmak istiyordum. Tek isteğim Sophie'yi kucağıma alıp saçlarının kokusunu içime çekmekti. O tombul parmaklarının boynumda gezinmesini istiyordum. Şu an tek ihtiyacım olan 10 aylık kızımın koşulsuz sevgisiydi. Ama sanki tüm bunları hisseden ben değilmişim gibi ertesi günde ondan sonraki günde canla başla dövüşmüştüm. Çürük içinde kalmış kaburgalara, darbe almış kaval kemiklerine ve acıdan kıvrandıran bileklere dişimi sıkabilmiştim. Bir yumruğun nasıl savuşturulacağını artık biliyordum, nasıl yumruk atılacağını da. 25 haftalık kursun sonunda sınıfın en iyilerinden biri olmayı başarmıştım. Belki her yerim yara bere içindeydi ama artık mücadeleye hazırdım. Ufak tefek, hızlı ve serttim. Arkadaşlarım bana dev katil adını takmışlar ve bu lakap fazlasıyla hoşuma gitmişti. Doktor tomografi sonuçlarımı ve gözümün etrafındaki morluğu incelerken ben o eski günleri anımsıyordum.
Şakak kavsinde fraktür var diye mırıldandı. Sonrasında benim anlayabilmem için elmacık kemiğiniz çatlamış dedi.
Röntgen sonuçlarımı ve kafatasımı biraz daha inceledi.
Hematoma ya da beyinde yaralanma tespit edilmedi. Mideniz bulanıyor mu? Baş ağrınız var mı?
Her iki soru içinde ağzımın içinde evet dedim.
Adınızı ve bugünün tarihini söyleyin lütfen.
Adımı söylediysem de tarih konusunda tek kelime edememiştim. Doktor başını tamam anlamında salladı.
Tomografi sonuçlarına bakacak olursak elmacık kemiğindeki çatlak ve geçirdiğiniz beyin sarsıntısı dışında bir problem yok. Peki buraya ne oldu?
Doktor kafamı bırakıp vücuduma yönelmiş ve kaburgalarımın neredeyse yarısını kaplayan sarı yeşil renkli ve geçmek üzere olan çürüğü gösterdi. Bense cevap vermeden gözlerimi sadece tavana dikmekle yetindim. Eliyle karnımı muayene etti.
Burası ağrıyor mu?
Hayır. Doktor önce sağ sonra da sol kolumu döndürerek daha fazla yaramın olup olmadığını kontrol etti. O sırada sol kaburgalarımın üzerinde mor bir çürük daha olduğunu tespit etti. Bu seferkinin şekli sanki bir iş botunun burnuyla tekme yemişçesine yuvarlak bir yay gibiydi. Bugüne kadar bir erkeğin kadının bedeninde yüzük izi, saat izi, hatta elinde tuttuğu bozuk para izi şeklinde morluklar bıraktığını görmüştüm. Yüzündeki ifadeye bakılırsa doktorum da görmüştü. Doktor Ray üzerimdeki hastane gömleğini yeniden aşağı indirdi ve hasta dosyamı alarak bir şeyler yazmaya başladı. Yanağınızdaki çatlak kendi kendine iyileşecektir dedi. Beyin sarsıntınızı gözlemleyebilmek için sizi bir gece müşahede altında tutacağız. Eğer sabaha kadar mide bulantınız ve baş ağrınız geçerse evinize dönebilirsiniz. Hiçbir şey söylemedim. Doktor yanıma bir adım daha yaklaşıp boğazını temizledi. Sol tarafınızdaki altıncı kaburganızın üzerinde bir şişlik var dedi. Sanıyorum ki doğru kaynamayan bir kırıktan kaynaklanıyor. Bir an durup benim cevap vermemi bekledi. Belki de dosyama not düşebileceği bir ifade bekliyordu benden. Hasta kocası tarafından yere düşürülüp kaburgalarına sert darbe aldığını beyan etti. Hasta aynı zamanda kocasının ona beyzbol sopasıyla saldırdığını anlattı. Tek kelime etmemiştim çünkü söyleyeceklerimin kayıtlara geçeceğini, kayıtların da bana karşı kullanılacak birer delile dönüşeceklerini biliyordum. Doktor kaburganızdaki kırığı kendiniz mi sardınız diye sordu.
Evet.
Söylediği onca boşluktan yalnızca birini doldurmam doktorun söylenmesine sebep olmuştu. Doktor da tıpkı acil yardım ekibinin yaptığı gibi beni bir kurban olarak görüyordu. Oysa ki her ikisi de yanılıyordu. Ben hayatta kalandım ve şimdi de düşmeyi asla riske edemeyeceğim incecik bir ipin üzerinde yürümeye çalışıyordum. Doktor Ray yüzüme yeniden dikkatle baktı ve en sonunda ''İyileşmenin en iyi yolu dinlenmektir.'' dedi. ''Beyin sarsıntınızdan dolayı size sakinleştirici ilaç veremem ama ağrılarınız için hemşirelerden biriyle bir analjezik göndereceğim.''
''Teşekkürler.''
''Bir sonraki sefere eğer sarılması gereken bir kırığınız olursa lütfen vakit kaybetmeden bana gelin. Kırıklarınızın daha özenli sarıldığını görmek isterim.''
''Bir daha böyle bir şey olmayacak.'' dedim.
Doktor Ray bu cevabından pek tatmin olmuş gibi durmuyordu. Dinlenin diyerek yeniden tembihledi. Acınız ve şişliğiniz yakında geçecek. Gerçi şimdiden bunu hissedebildiğinizi görüyorum.
Az sonra doktor yanımdan ayrılmıştı. Yanağım yanıyor, başım fena halde zonkluyordu. Ama yine de halimden memnundum. Uyanıktım ve zihnim açıktı. En nihayetinde artık yalnızdım. Şimdi artık plan yapma vaktiydi. Ellerim çarşafın üzerinde birer yumruğa dönüştü. Sağlam olan tek gözümü tavana diktim ve acımın azmimi perçinlemesine izin verdim. Bir kadın yediği ilk dayağı asla unutmaz. Ama şans eseri de olsa dövüşüp kazandığı ilk kavgasını da hiç unutmaz. Benim adım Dev Katil. Şimdi düşünmem, plan yapmam, bir adım öteye gitmem gerek. Bunu yapabilirim, yapacağım da. Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişimin yerine gelmesi. Ön iki dişim, ön iki dişim. Sonrasında yan tarafıma dönüp bir top gibi kıvrılmış ağlıyordum.
8. ayrımın sonu. Sayfa 114.